Ayrım 15, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 152. Cameron Price, Schofield'ın odasının kapısına vurdu. Sabahın 5:30'uydu. Esnemesini bastıran Antonia pijamalıydı ve bunun için özür diledi. Bornozumu giyip asık suratlıya senin geldiğini söyleyeyim. Kahvede koysam iyi olacak. Burayı kahvesiz bir canavara benzer. Gerek yok Tony. Tabii var dedi Antonia onun sözünü keserek. Senin için olmasa bile onun için. Gerekmeseydi bu saatte buraya gelmezdin. Öyle. İçeriye gir ama ben onu uyandırırken kulaklarını tıka. Price Antonia'nın peşinden küçük mutfak bölümüne yürüdü. Burayı o kadar belalı mıdır? Homurdanan bir canavar düşün. Tropik saatlere alışkın. 10-10:30'da gün ağrıyor. İngilizceyi çok iyi konuşuyorsun. Suçu Bray'da ara. Birlikte yaşamaya karar verdiğimizde düzinelerle pratik plakları sonra da bantlar aldı. Harvard'da okumuş olmasına rağmen şimdi benim dil bilgimin kendisinden daha iyi olduğunu söylüyor. Açıkçası haklı. Antonia kahve hazırlarken Cameron küçük masaya oturdu. İstersen yanıt vermeyebilirim ama bir şey soracağım. Birlikte yaşamaya nasıl karar verdiniz? Aşk diyebilirim diye yanıt veren Antonia dönüp Price'a baktı. Aşk kesinlikle vardı hem fiziksel hem duygusal olarak ama daha fazlası, çok daha fazlası vardı. Brandon Schofield şefleri ve düşmanları tarafından öldürülmek istenen karışıklık içinde bir adamdı. O ve Talenyakov ölüme karşı gelebilmek için uzlaşabilirlerdi. Ne var ki ikisi de yapmadı. Çünkü Matarese gerçeğini öğrenmişlerdi. Özel hayatta ve hükümetin içindeki birçok insan onları izlemeye korkuyordu. Çünkü pek çok kişi baştan çıkarılmıştı. Bray ile Vasily onları aldırmadılar ve hiçbir zaman durmadılar. Talenyakov öldükten sonra biz kaçabildik. Devasa görünüme rağmen gösterişsiz ve düşünen bir adamla baş başa kaldım. Şiddet gerekmedikçe birçok bakımdan yumuşak bir adamdı ve benim için hayatını vermeye hazırdı. O adamı nasıl sevmezdim, nasıl yüceltmezdim? Bana yüceltilmek isteyen bir adam gibi gelmiyor, bunu reddediyor gibi. Tabii öyle, çünkü bu ona kötü günleri anımsatıyor. Eşitliği silahın sağladığı günleri öldüreceksin, çünkü öldürmezsen senden birisi öldürülecek. O günler geçmişte kaldı Tony, soğuk savaş bitti, artık yok. Bray kabuslarında hala görüyor. Genç yaşta birçok kişinin canını aldı. Bu onu hiçbir zaman rahat bırakmıyor. Eğer öldürmeseydi bizimkiler öldürülecekti, bunu biliyor. Sanırım onu her zaman üzen genç fanatikler oldu. Yaptıkları delice işlerden sorumlu olamayacak kadar genç ve zayıftılar. Onlar katildi Antonia. Çocuktular Cameron. Bray'in sorunlarını çözebilecek durumda değilim ve aslında buraya bunun için gelmedim. Elbette bu saatte buraya niçin geldin? Neden canavarı kaldırmıyorsun? Tekrarlamak zorunda kalmayayım. Doğrusu uzun kalmak istemiyorum çünkü birinin teleskobu altında olabilirim. Sahi mi dedi Tony dikkatle Cam'in gözlerine bakarak. Sahi diye yanıt verdi Price alçak sesle. 5 dakika sonra Schofield darmadağınık bir halde Antonia'nın peşinde mutfağa geldi. İkisinin de üstünde bornoz vardı. Tony'ninki beyaz kadifeydi. Brandon'ınki ise temiz ama birçok yerinden yırtılmıştı. Eğer iyi bir otele gitmiş olsaydık dedi Schofield, bir bornoz çalabilirdim. Ne oldu evlat? Uslu ol yoksa seni rapor ederim. Kahve nerede? Otur sevgilim getiriyorum. Konuş Cam. Stockholm'da genç bir hanımın doğru anahtarla yanlış odaya girdiği kötü bir geceden beri bu saatte isteyerek hiç kalkmadım. Övünme dedi Antonia masaya 2 fincan kahve koyarken. Price sana yok mu diye sordu Antonia'ya. Ben çay severim. Ben de çok meraklıyım dedi Bray onun sözünü keserek. Konuş delikanlı. Yarbay Montrose'un beni izlediğini sana söylediğimi hatırlıyor musun? Tabii sana yakınlık duyduğunu söylediğimi de hatırlıyorum. Ben de öyle olmadığını söylemiştim. İnan bana değil, işaretleri anlarım. Geçen hafta Brackett ölüp güvenlik amirliğine Monroe geçtiğinde durumu tersine çevirmenin zamanının geldiğini düşündüm. Çok fazla sorumluluk almıştı ve dikkati dağınık olmalıydı. Ayrıca çok başarılı ve Pentagon'dan iyi not almak istiyor. ve onu izlemeye başladın öyle mi? Brandon öne doğru eğilirken gözleri birden parlamaya başladı. Evet, dikkatle ve çoğunlukla gece geç saatlerde. İki kez, ilkinde sabahın üçünde, ikincisinde ertesi gece dördü çeyrek gece odasından çıkıp kayıkhaneye gitti. Tavanda Chris Craft'ın üzerinde bir tane tel kafesli lamba var. İkisinde de lambayı yaktı. Sağ taraftaki küçük pencereden içeriye baktı. İki keresinde de hücreli telefonunu çıkarıp bir yeri aradı. ''Bu çok aptalca'' dedi Schofield. ''O frekanslar telsiz tarayıcısı olan herhangi bir tarafından dinlenebilir. Onlar ancak son çağrı olarak kullanılır.'' ''Ben de öyle düşündüm.'' dedi Price. ''Ayrıca o telefonların yalnızca onda, brakette, sende ve bende olduğunu biliyordum.'' ''Öyle dedi Bray. Diğer bütün telefonlar Frank Shields'ın izniyle izleniyor. Kimi aradığını merak ediyorum.'' Bu nedenle CIA üst görevlisi olarak yetkimi kullanıp dergi ve gazete alma bahanesiyle öğleden sonra Easton'a gittim. ''Neden bana o ekonomi dergilerini aldın? Öyle şeylerden hoşlanmadığımı bilirsin.'' Seks ya da mizah dergilerinden yoktu. Neyse, zaten kasabaya gitme nedenim bu değildi. Bir telefondan Frank'i arayıp ona Monroe'un hücreli telefonundan aranan numaraları bulup bulamayacağını sordum. Bütün aramaların fatura edildiğini söyledi. Sonra gidip bir dakika içinde geri döndü. ''Ne buldu?'' diye sordu Schofield sabırsızlıkla. ''Kimi aramış?'' ''Tuhaf, hiç kimseyi.'' ''Ama onu gördün?'' dedi Tony. ''Kesinlikle gördüğümden eminim. Shields bana yine beklememi söyleyerek gitti ve geri döndüğünde bazı şaşırtıcı bilgiler getirdi. Monroe'un telefonundan aranmış bir yer yoktu ama Albay Brackett'in telefonundan aranmış üç yer vardı.'' ''O telefonların hepsi birbirine benzer.'' dedi Bray. ''Değiş tokuş etmiş olmalı.'' ''Ama niçin?'' diye sordu Antonia. ''Anlaşılan kendini gizlemek için aşkım. Ancak Brackett'in öldürüleceğini hesaba katmadı. Brackett'in telefonu, daha doğrusu ondaki telefon cesetle birlikte Langley'e gitti değil mi?'' ''Bir başka sürpriz daha,'' dedi Cameron. ''Gitmemiş. Brackett ile Danny'nin cesetlerinin yanına ilk biz gittiğimiz için Frank telefonu ikimizden birinin aldığını düşünmüş.'' ''Ama biz almadık, bunu düşünmedim bile.'' ''Ben de.'' ''Ortada kayıp bir telefon var. Bırakalım öyle kalsın.'' ''Frank de öyle düşünüyor. Artık konuşmaları izliyorlar.'' ''Peki telefonlar kime edilmiş? Monroe'un ettiği telefonlar.'' ''Üç numaralı sürpriz.'' ''Ne? Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'ı arıyormuş.'' 20 dakikalık aralarla Amsterdam'ın Schiphol Havaalanı'na 7 özel uçak indi. Sahipleri uçaklardan indikten sonra iri yarı korumalarla kendilerini bekleyen limuzinlere götürüldüler. Arabalar kentin en zengin semtlerinden geçen Kaiserstraat kanalı üzerindeki 4 katlı güzel bir eve doğru yola koyuldu. Sonunda Matarese baronunun soyundan gelen 7 kişi teker teker evin ikinci katındaki kocaman yemek salonuna girdiler. Ortam Porto Vecchio'daki malikanenin büyük salonuna çok benziyordu. Pırıl pırıl cilalanmış uzun masanın etrafındaki iskemleler birbirinden uzağa yerleştirilmişti. Tek eksik kristal havyar kaseleriydi. Onların yerine küçük not defterleriyle yanlarına gümüş tükenmez kalemler konmuştu. Tabii ki alınacak notlar masada kalacak ve toplantıdan sonra yakılacaktı. Baronun soyundan gelen insanlar yerlerine oturduktan sonra Jan van der Meer Matarazen odaya girip masanın başındaki yerine oturdu. ''İkinci toplantımızda biraz daha yakınlık olduğunu görmek beni sevindirdi.'' Bir an sustu. ''Öyle olmalı, hepiniz çok iyi iş yaptınız.'' ''Dostum, hepimizin çok büyük kârlar kazandığını tahmin ediyorum.'' dedi İngiliz. ''Yatırımlarımız çatıyı aştı.'' ''Son birleşmelerle,'' dedi Kaliforniya'dan gelen sarışın kadın. ''Komisyonculuk şirketim 80'li yıllardan bu yana görmediği genişliğe ulaştı. Müthiş bir şey.'' ''Yalnız kağıt üzerinde,'' dedi Matarese. ''Ne zaman satacağını sana söyleyeceğiz. Hemen sat, çünkü bir çöküş olacak.'' ''Bunu düşünmek zor dostum,'' diye söze karıştı New Orleans'dan gelen Amerikalı. ''Emlaklarımla kumarhanelerim fırtına gibi. Herkes girmek istiyor.'' Bütün o birleşmeler ve küçülmelerden sonra bankamız daha iyi durumda diye ekledi Boston'daki bankadan gelen avukat. Ulusal hatta uluslararası bir ekonomik güç oluyoruz. Kimse bizi durduramaz. Ama durmalısınız dedi Jan van der Meer. Bu daha büyük bir planın bir parçası ve sapmalar olamaz. Büyük varlıklarınızı kime satacağınızı size söyleyeceğiz. Çoğunluğu en yüksek fiyatı verene satılmayacak. Vatikan hazinesine zorla kabul ettireceğinizi mi sanıyorsunuz diye sordu kardinal. Kesinlikle kardinal. Çünkü siz önce Matarese'nin özüsünüz, sonra bir rahipsiniz. Bu günah işlemek olur dedi kardinal alçak sesle ve dikkatle Matarese'ne baktı. Gerçek rahip, sadece gerçek. Yoksa Vatikan hazinesinin sizin suçlarınızı, dedikleri gibi kovada yalnızca bir damla olan Como Gölü'ndeki güzel malikaneyi öğrenmelerini mi istersiniz? Nedir o en yüksek fiyatı verene satılmayacak saçmalığı? Bizi geri zekalı yerine mi koyuyorsunuz diye sordu Portekizli. Hepiniz büyük kârlar elde edeceksiniz. Belki umduğunuz rakamlarda değil ama bu gerekli. Halkalar için de konuşuyorsunuz. Ama biz bir halkayız, öyle değil mi? Matarese halkası. Lütfen açık olun, ne diyorsunuz? Tam deyişiyle hisselerinizi en az deneyimli, en az donanımlı alıcılara satacaksınız diye bağırdı Paris'ten gelen varis. Saçmalıyorsunuz. Öyle insanlar neden bunlarla ilgilensin? Ego diye yanıtladı Amsterdamlı lider. Öyle insanlar göz diktikleri şey için para öderler ama yönetemezler. Uluslararası finans işleri böyle örneklerle dolu. İlk akla gelen Tokyo devleri, Los Angeles'daki film endüstrisini istediler ve büyük paralar verdiler. Sonunda stüdyolar tarafından yutuldular. Çünkü onları yönetecek bilgi ve becerileri yoktu. Bana saçma geliyor dedi New Orleans'lı iş adamı. Hayır haklı dedi kardinal bakışlarını Hollandalı'dan ayırmadan. Çöküşe büyük katkısı olur. Çare ve değişiklik aramaya başlayan kitleleri çileden çıkararak sistemi işlemez duruma getirir. Çok iyi rahip, stratejiyi iyi anladınız. Gerçeği, Hollandalı sadece gerçeği, yoksa güvenilirlik mi demeliyim? İkisi birbirinin yerini alabilir, öyle değil mi? Eninde sonunda durum anlaşıldı. Evet, tohumlar ekildiğine göre hasatı ne zaman yapıyoruz? Her şey her yerde birbirine göre ayarlanmalı. Bir olay diğerini izleyecek, bir hareket diğerine yol açacak. Ama görünürde her şey birbirleriyle ilgisiz olacak. Biri dışında, Amerika ve Avrupa ekonomileri bir felakete girecek ve hiçbir yüksek teknoloji durumu düzeltemeyecek. Çünkü gelişmeler iş gücünü büyük ölçüde azaltacak. Teknoloji iş yaratmaz, yok eder. Teorik olarak dedi İngiliz kaşlarını çatarak, sizin çözümünüz nedir eğer varsa halkla ilişkiler için? Yardım amacıyla birleşme. Yatırımları besleyebilenler, besleyemeyenlerin yerine geçirildikten sonra tam yetki verilecek. Zenginlere, eğitimlilere ve hırslı kişilere çekici gelecek bir sistem. Daha az güç ve yetenekleri olanlar içinse altyapıya destek vermeye isteyerek hatta heyecanla katıldıkları sürece kazançların kontrol edildiği bir sistem olacak. Sonra dedi Bostonlu, haftada 4 gün çalışma, her eve gözleme sistemli bir televizyon mu? Gelişmiş teknolojinin imkanları var. Öyle değil mi? Ama böyle fikirler uzak gelecekte olacak. Önce mali kargaşadan kendi gündemimizle çıkmalıyız. Bu beni başta sorduğum soruya götürüyor, dedi kardinal. Hasatı ne zaman yapacağız? 3 aydan daha kısa bir zamanda, en son gelişme raporlarına bağlı olarak ve hasat bütün kısıtlayıcı kolları açıkça anlaşılıncaya kadar zaman alacak. 80 gün diyelim, bütün dünyada 80 gün. Price diye bağırdı Schofield yaşlı bacaklarının el verdiği kadar hızla kayıkhanenin yukarısında koşarken. Cameron arkasına döndü. Tesisin içinde görünüşte amaçsızca dolaşıyorsa da aslında gezintisi amaçsız değildi. Gizli bir yerden çıkabilecek birini, üzerinde kayıp bir hücreli telefon taşıyan birini arıyordu. Hey yavaş ol dedi Price. Schofield soluk soluğa yaklaşırken. Kısa mesafe koşusuna pek hazır değilsin.
''Senin kadar hazırım çocuk.
O zaman neden buradayım?
Ah kes diyen Bray derin soluklar alıp yüzündeki terleri sildi. Dinle, Easton'dan getirdiğin o dergiler, onlara bakmaya başladım.
Komik kitaplar getirmediğim için özür diledim.
Bu ne kadar zamandır sürüyor?
Ne kadar zamandır ne sürüyor?
Bu birleşmeler, hisse satışları, diğer şirketleri yutan şirketler ve bir araya getirilen imkanlar.
20-30 yıl diyebilirim, belki daha uzun zamandır.
Hayır gerizekalı, şimdilerde demek istiyorum. Geçen haftalar ya da belki aylar içinde.
Bir fikrim yok diye yanıt verdiken, bu türden şey benim için fazla önem taşımaz.
Olmalı, bu tam Matarese işi.
Ne?
Tarz, strateji, Korsika, Roma, Paris, Londra, Amsterdam. Ve evet yeniden, Talenyekov'la benim Massachusetts, Boston'a kadar izlediğimiz yol. Adalardayken sana önerdiğim gibi kurbanların, ailelerin, dostların, avukatların peşine düşerek öğrenebileceğin.
Bunun üzerinde çalışıyorum. Long Island'da öldürülen İtalyan polo oyuncusu, Monaco'da zehirlenen İspanyol bilgin ve ikinci kocasına tarafından Londra'da öldürülen hayırsever kadın hakkında bana bilgi sağlayacak iki araştırmacı veriyor Frank Shields. Birkaç gün içinde burada hiçbir şey olmazsa İngiltere'ye gitmem için Frank bana askeri bir araç gönderecek.
O zaman sana başka bir öneride bulunacağım dedi Schofield. Hepsini bırakıp buradaki, gözünün önündeki şeyin peşine düş.
Efendim?
O dergilerdeki yöneticilere, para babalarına ve kazançlarına bak. Bunu yaparken araştırmacıları o şirketlere gönder. Adları orada ve başka gazete haberleri başka adlar ve izler olduğundan eminim.
Sen ciddisin değil mi?
Çok ciddiyim. Waverly adını gördüğüm zaman uyandım. Kokusunu, kokularını alabiliyorum ve leş kokusu çok güçlü, sana söyleyeyim.
Eğer haklıysan, haklısın demiyorum ama haklıysan bu çok zaman kazandırabilir.
Her zaman kestirme yollar ararız, öyle değil mi?
Eğer gerçekseler öyle.
Gerçekler Kem, bunda yanılıyor olamam. Sen daha adını yazmasını bilmezken ben oradaydım, demek istediğimi anlıyorsan.
Frankie Langley'den arayıp tepkisini öğreneceğim.
Hayır diye karşı çıktı Brandon. Onu güvenli hattımızdan ben arayacağım. Sende güvenlik sorunu var ve bu operasyonu hala ben yönetiyorum.
Bunun beni bir yerine getireceğim bir fonksiyon olduğunu sanıyordum dedi Price. Yapmak istemediğin ya da yapamadığın bütün o işler gibi.
Ufak kusurlara bakma. Aslında bundan iyi bir şey çıkıyor dedi Schofield.
Sonra Cameron'ın kolunu tutup onu eve dinlenmeyen bir telefona doğru itti.
Avrupa'da telaş içinde koşuşturmak yerine gözümü senin üzerinde tutabilecek ve sana rehberlik yapabileceğim.
Bunun yerine Daffy Duck'ı isteyebilir miyim? O bana daha iyi öneriler yapardı. Ve Tanrı biliyor, onunla birlikte yaşamak daha kolay olurdu.
Chesapeake körfezinde batan güneşin altında yürürlerken iki adamın da bilmediği bir şey vardı. Maryland, Howard de Grace'in dışında haritalarda olmayan bir uçak pistinde bir Black Hawk SOA helikopter güneye doğru uçuşa hazırlanıyordu. Üstünde Langley'den kuzeye doğru uçan helikopterlerde olan aynı işaretler vardı. Ama içinde Chesapeake sahilindeki tesis için normal sayılabilecek malzemeler yerine 6 tane yüksek etkili bomba vardı. Amsterdam'daki adam tarafından verilmiş bir emir yerine getirilecekti.
15. ayrımın sonu. Sayfa 161.